Ürkütülmüş kocaman bir kuş yılgınlığı içinde bütün gün odasına kapalı şarap içiyordu. Sıkı sıkıya çekilmiş tahta pencere kapaklarının ötesindeki mahalleye çoktan karanlıklar inmiş, köşe başındaki elektrik lambası yanmıştı. Kalktı, ayakta duramadı ilkin, sendeledi. Az kalsın yuvarlanacaktı. El yordamıyla idare lambasının hafif sarı ışığına boyanı veren oda tepesinde fırıl fırıl dönmeye başladı. Oracığa çöktü. Korkuyordu. Meyhaneci Naci'ye gitmiş haber vermişse ne olacaktı? Oğlunun yüzüne bakamamak şöyle dursun. Asıl keşfedilmekten, mahkeme huzuruna çıkarılıp sonra da hapse atılmaktan korkuyordu. Hapse atacaklarına öldürseler razıydı. Hele Çingene Nedime ile oğullarının yüzünü görmeye hiç mi hiç gücü yoktu. Birden ferahlar gibi oldu. Naci'ye herhalde haber vermemişti ki şimdiye kadar ne gelen olmuştu ne giden. Gözleri bir an canlı canlı parladı. Öyle ya, şimdiye gelmeleri, tutuklamaları lazımdı. Demek haber vermemişti. Bundan sonra da vermezdi. Verse bile basar giderdi buralardan. Nereye? Nereye olursa burada kalıp oğlunun gözüne görünmemeliydi. Oğlunu şehirde mahcup etmeye hakkı yoktu. Bir parça ekmek, soğan, kara zeytin, peynir ve pastırmadan ibaret sofrasına sürünerek gitti. Bardağını doldurdu, tam içecekti, aklına başka bir şey geldi. Naci'nin haber vermediğini ne biliyordu? Belki de haber vermişti de arıyorlardı. Öyle ya, evini hemencecik bulamazlardı ya, telaşlandı, şarap bardağını içecekken vazgeçerek sofraya baktı. En iyisi bu gece yolu tutup gitmekti. Nereye olursa, aksi halde oğlunu rezil ettikten başka polisin de eline geçebilirdi. Dolu bardağı aldı, bir nefeste temizledi, gitmeliydi. El ayak çekildikten sonra odayı öylecene bırakıp usullacık sıvışmalıydı. Başı göğsüne düştü. Yumuk gözlerinin gerisinde dalgalı bir deniz çalkantısı, gece zifiri karanlıklar, evden usullacık çıkıyor, kapıyı filan kapamaya lüzum görmeden karanlıklara dalıyor. Bacaklarının olanca kuvvetiyle koşuyor koşuyor, bir dönemeçte bir tek atlı arabaya rastlıyor. Arabacı ücret karşılığında alıp yakın kasabaya götürüyor. Orada da bir başka vasıtaya, mesela bir yük kamyonuna atlayıp uzaklara, hiçbir zaman keşfedilemeyeceği, bulunması mümkün olmayacak yerlere gidiyor. Gözlerini açtı, şişedeki son şarabı da bardağa döküp içti. Kulakları uğulduyor. Vakit hayli geçmişti galiba. Gitse miydi? Kalktı, sendeleyerek kapıya gitti, kanadı açtı. Dışarısını kolladı, kaba bir rüzgar çıkmıştı. Pervazlarda uğulduyor, ıslık çalıyordu. Tam zamanıydı galiba. Birden gömülü yüzüğünü hatırladı. Kapıyı örtüp gitti, gömülü olduğu yerden çıkardı, parmağına taktı. Değerli taşlar idare lambasının fersiz ışığında kuvvetle parlıyordu. Sofranın yanına geldi, boş şarap bardağını aldı, gidecekti ha. Babasının hık demiş burnundan düşmüş yavrusunu bırakıp, bir daha hiçbir zaman, hiçbir yerde karşılaşmamak, onu kolları arasına alıp kuvvetle sıkmamak üzere gidecekti ha. Bu gidişin dönüşü olmayan bir gidiş olduğunu hissediyordu. Gitmeliydi. Çocuğunun saadeti için gitmeliydi. Gitmeliydi ama Naci'ye. O ne olacaktı? Hınzır karı keşfetmişti. Siz Nazan Hanım değil misiniz diye sormuştu. Ya oğluna gider de gitsin. İnanmazdı ki. Nerede olduğunu sorar. Belki de şehri aratır. Bulamazlar. Benzetmiş olacaksın der. Geçerlerdi. Yahut daha iyisi. Kafasında Naciye canlandı. Naciye'nin gırtlağı. Bu incecik gırtlığı sanki parmaklarıyla sıktı sıktı. Yoksa meyhanesine gidip olmazdı ki. Meselenin duyulmamasını, oğlunun kulağına gitmemesini istiyordu. Kapı vuruldu, irkildi. Yüreği hızlı hızlı çarpmaya başladı. Kimdi acaba? Yoksa polisler miydi? Ne diye elini çabuk tutup savuşmamıştı? Tekrar vuruldu. Kalktı, sendeleyerek gitti. Kapının demir mandalını arandı. Elleri titriyordu. Buldu, kaldırdı, açtı. İçeriden vuran sarı ışık Naci'nin kuru yüzünü aydınlattı. Ne var? Kimi istiyorsun? Naciye aralığa abandı, girdi. Seni. Ben seni tanımıyorum ki. Ben seni gayet iyi tanırım. Bak, şarap getirdim sana. Yol ver de gireyim. Seninle konuşacaklarım var. Nazan'ın şaşkın bakışları önünde girdi. Kapının açık kanadı kuvvetli rüzgarla duvara çarpmıştı. Kapıyı kapa da gel, emre uydu. Kapıyı kapayıp yanına gitti. Naciye kadını alıcı gözlerle süzerken parmağındaki yüzük birden gözünü aldı. Yıllarca önceyi hatırladı. Şu kaynanasının çalındı diye göz diktiği, zavallıyı dövdürdüğü yüzük. Bileğinden yakaladı. Artık kendini saklayamazsın Nazan. Nazan büyük bir ihtiyatsızlık ettiğini anlayarak ellerini yüzüne kapadı. Naciye, aldırma dedi. İnsan olanın başına her şey geçer. Düşmez kalkmaz bir Allah. Elmas taşlı yüzükten gözlerini ayıramıyordu. Bu yüzük şimdi elinde olsa da satsa, kim bilir kaç lira verirlerdi. Demek bunu hala satmadın. Cevap alamadı. İçirse, içirse de sızdırsa, sonra da parmağından çekip alsa. Şarap bulaşıklı bardağı kendi getirdiği şaraptan doldurdu, ikram etmek istedi. Nazan sertçe, istemem, dedi. Niye? Hepsini sana getirdim bunun. İstemem. Başını kaldırdı. Beni gördüğünü hiç kimseye söyleme, olmaz mı? Niye? Ben senin yerinde olsam, aslan gibi oğlum varken hiç bu sefaleti çekmezdim. Nazan'ın gözleri yırtıcı bir kuşunki gibi vahşileşti. Hayır, dedi. İstemiyorum. Oğlumun beni bilmesini istemiyorum. Hakkım yok mu buna? Sen istemiyorsun ama, telaşlandı. Ben istiyorum. Birbirinin kanına susamışçasına baktılar. Ne istiyorsun? Yumuşamış göründü. Nazan Hanım, anlaşalım seninle. Oğlun doktor. Alacağı kızın babası adam akıllı zengin. Bizse fakiriz. İşlerim çok bozuk gidiyor. Denizde kum, onlarda para. Hayır, hayır, istemiyorum. Ne anlaşmak, ne de oğlumun benden haberi olmasını istemem. Beni ölmüş bilmeye devam etsin. Ben zaten yaşamıyorum ki. Ne diye onun ismini şerefini lekeleyim? Ama kızın ayağı öyle değil bence. Nasıl? Benim paraya ihtiyacım var. Bize ne, oğluma ne? Vallahi Nazan, sen bilirsin. Ben bu işi kafama taktım. Sen olsan da olmasan da gidip yakalarına yapışacağım. Oğlun senin gibi bir annesi olduğunu el alemin duymasını istemez. Yakında evlenecekler. O da kayınbabası da rezaletten korkarlar. Kafama taktım. Bak, her tarafım romatizma. Neden? Dükkanın berbatlığından. Allah insana gökten atmaz parayı. Kulun fırsatları kollaması lazım. Nazan sarsılmıştı. Başı göğsüne düşmüştü. Düşündü, düşündü. Sonra, hayır, diye başını kaldırdı. Oğlumun şerefiyle oynamayacaksın. Beni tehdit mi ediyorsun? Oğlumun şerefiyle oynatmayacağım seni. Naciye ürktü. Kadının gözleri dönmüştü. Onu hiç böyle hatırlamıyordu. Ayağa kalkmak istedi. Nazan bırakmadı. Leş gibi kokan ağzıyla burnunun dibine sokulmuş, akları kıpkırmızı gözlerine dikmişti. Oynatmayacağım. Yavrumu rezil ettirmeyeceğim sana. İstediğimi verirse rezil olmaz. İstediğini de alamayacaksın. Göz göze geldiler. Naciye adam akıllı korktuğu halde gene de direniyordu. Bir ara kadının nefesinden rahatsız olarak kalkmak istedi. Olmadı. Nazan bileğinden sımsıkı tutmuş, kalkmasına engel olmuştu. Kadın elini kurtarmak için silkindi. Olmadı. Can havliyle göğsünden itti. Sonra bağırmak, imdat çağırmak geçti aklından. Bunu sezen Nazan üzerine çullandı. Kadının fırlak dişli ağzını avuçlayıp onu altına aldı. Yavrumu rezil ettirmeyeceğim sana, ettirmeyeceğim. Abandı. Alttaki kıvranıyordu. Öyle abanmıştı ki nefes bile alamıyordu. Bir ara kuvvetli parmakların gırtlağını kaydığını, sıkmaya başladığını hissedince gücünün üstünde bir debelenmeyle üstündekini attı. Ama bu da para etmedi. Alttakine nazaran çok daha iri olan üstteki tekrar bastırdı. Soluğunu toplamasına vakit bırakmadan olanca hızıyla abandı. Onu gidip göremeyeceksin. Göremeyeceksin. Sonra kalkar gibi yaptı. İdare lambasının sarı ışığında fırlak gırtlak kemiği meydana çıkan boyuna iki eliyle kuvvetle bastırmaya başladı. Ne yaptığının farkında değildi. Kendini kaybetmişti. Hamamdaymış gibi terliyordu. Bir tek düşüncesi vardı. Gidip oğluna hiçbir şey söylememesi. Naciye iri bir balık gibi sağa sola kıvrandıktan, boştaki elleriyle Nazlı'nın yüzünü tırmık içinde bıraktıktan sonra ağır ağır gevşedi, kolları yana düştü, mosmor kesildi. Ancak o zaman kendine gelen Nazan, kadını öldürdüğünü anlayarak korktu. Öldürmüştü ha. Peki şimdi ne olacaktı? Polisler gelir, yakalarlarsa ya, ya mahkemeye sevk ederlerse, hapse atarlarsa, daha kötüsü oğlunun haber alması, şehire rezil olmasıydı. Hiç vakit geçirmemeli, hemen kalkıp sıvışmalıydı. Kim ne bilecekti? Parmağında elmas taşlı yüzüğü, her şeyi bırakıp rüzgarın gittikçe hızlandığı karanlıklara karıştı. Peşinden gelen varmış, yakalanacakmış gibi bir telaşla düşe kalka koşuyordu. Kan tere batmıştı, soluk soluğaydı. Rüzgarın hırçınlaştırıp sahil kayalarında gümbürdettiği denize doğru gittiğinin farkında değildi. Birden köpek sesleri duyarak telaşı arttı. Çok korkardı köpeklerden. Adımlarını daha açtı. Köpek sesleri, hatta köpeklerin soluması yaklaşıyordu. Hissediyordu bunu. Tüyleri diken diken soluk soluğa koşuyor, habire koşuyordu. Birden önüne sahil kayaları çıktı. Köpeklerin bu kayalara tırmanamayacağını sanarak kayalara tırmandı. Kalbi sökülürcesine çarpıyordu. Yaklaşan köpeklerden başkasını düşünmüyordu. Kayadan kaya atlayarak uca kadar geldi. Yalçın kayalara çarpan sular yanıp sönen ayın altında ağarıp kararıyor, arada dalgalar top gibi patlıyordu. Birden hepsinden daha kuvvetli bir rüzgar en dik kayanın tepesindeki kadını, kapkara bir paçavra gibi çalkalanan kuduran sulara fırlattı. Fırtınanın hırçın sesi serhoş kadının bir anlık çığlığını yuttu. Rüzgar gittikçe hızını arttırıyor, köpek sesleri yaklaşıyordu. Fırtına sabaha kadar dinmeden sürdü. Sabahleyin bir parça hafifler gibi olmuştu. Balıkçılar balığa çıkmışlardı ama akşama doğru bir gün evvelkinden de korkunçlaştı. Cesedin yanında fener tutan delikanlı sordu. Parmağındaki yüzüğü çıkarayım mı komiserim? Babacan komiser sakın ha dedi. Çekil kenara. Balıkçı kenara çekildi. Fener uzaklaşınca yüzüğün taşlarındaki parıltı da sönmüştü. Ne diye çıkartmadı yani? İri gövdesiyle fırından yeni çıkmış somunu hatırlatan balıkçı reisi, savcıyla doktor gelecek dedi. Onlar görmeden olur mu? Çıkarıp da cebime atacak değilim ya. Olsun, usul böyle. Dünden beri sürüp giden fırtına hala olanca hızıyla devam ediyor, çılgına çevirdiği denizin karanlık sularını kayalarda top gibi patlatıyordu. Az sonra savcıyla doktoru getiren otomobilin karanlığı tarayan ışıkları göründü. Araba bozuk yolda ağır ağır yaklaşıyordu. Babacan komiser yola indi, bekledi. Durduğu yer hayli masumdu. Rüzgar tutmuyordu. Otomobil önünde durunca koştu. Arabadan inen emniyet müdürü, savcı ve doktoru usulünce selamladı. Savcı sordu. Ne var ne yok? Telefonda da arz etmiştim bir ceset. Parmağında kıymetli bir yüzük var. Kordon altına aldık cesedi. Yan yana yürümeye başladılar. Genç mi ihtiyar mı? Pek öyle ihtiyar sayılmaz ama fazla yıpranmış. Yüzü gözü tırmık içinde. Gözünün ucundan ağız kenarına doğru açılıp kapanmış bir yara izi var. Doktor Haldun birden dikkat kesildi. Yara sol yanağında mı? Evet beyim. Galiba ama yüzünde ne de olsa görmüş geçirmiş bir hal var. Haldun'un kafasından sadaka verdiği dilenci kadın geçti. Muayenehaneyi süpürttüğü gün bilhassa dikkat etmişti. Fazla yıpranmış görünmesine rağmen asil bir hali vardı. Kayalara tırmandıkları sırada kuvvetli rüzgar daha da arttı. Zorla yürüyorlardı. Cesedin yanına geldiler. Balıkçı koşmuş, elindeki fenerle cesede yaklaşmıştı. Doktor Haldun merakla önden yürüdü. Cesedin yürünü görünce, "Vay anasına," dedi. "O be." Savcı sordu. "Tanıyor musunuz?" "Tanıyorum. Benim muayenehanenin yanında dileniyordu. Halim Selim bir kadındı. Hatta muayenehaneyi süpürtmüştüm. Yazık." Eğildi. "Lambayı şöyle tut bakayım." "O tamam. Yüzündeki tırmıklar boğuştuğuna delalet olabilir." "İntihar ihtimalinden çok suikast." "Aa, yüzüğe bakın." Savcı da görmüştü. Doktorun yanına çömeldi. "Vay anasını." Bir dilencinin parmağında elmas taşlı yüzük. Polislere döndü. "Çıkarın. Bir zabıtla durumu tespit edelim. Emaneti alınsın." Doktorla savcı ayağa kalktılar. Haldun bir sigara yaktı. Savcı eğildi. Yüzünü görmeye çalıştı. "Ne var?" Haldun, "Hiç," dedi. "Neniz var Allah aşkına?" "Tanıyorum kadını da, fenama gitti." "Haklısın. Yakından tanıdığımız ölülerin acısı daha çok sarsar." Haldun cevap vermedi. Fenerin sarı ışığı altında cesedin parmağındaki yüzük çıkarılmaya çalışılıyordu. Parmak kütük gibi şişmiş, yüzük fena halde oturmuştu. Çok uğraşmak icap ediyordu. En iyisi parmağı kesmekti ama... "Parmağı kessek nasıl olur acaba?" Haldun sinirlendi. "Hayır, olmaz öyle şey." "Size yüzüğü çıkarın dendi. Parmağı keserek çıkarın denmedi." "Doğru ama beyim." Birdenbire tuhaf bir yakınlık duymuştu ölüye. Ne rüzgar, ne kayalarda patlayan dalgaların gümbürtüsü, ne de işini çabucak bitirip nişanlısının yanına dönmek isteği. Bu tanıdığı birinin ölümüne karşı duyduğu merhametten de başka, çok başka bir duyguydu. Ne parmağının kesilmesi, ne de hatta en küçük bir örselenişine razı olamayacaktı. Sonra bu yüzük tanış bir yüzük müydü? Kim bilir? Ama nereden? Bilmiyordu. Kafasının içinde, gerilerde, çok gerilerde bir yüzük hayali, suya batıp çıkan bir tahta parçası gibi belirip kayboluyordu. Ama o yüzüğü zarif bir kutu içinde hayalliyordu. Karlan'ın altında bulmuştu. Oynarken, bu yüzük o yüzük olamazdı. Ne münasebet, annesinin de o. Annesi ise çoktan ölüp gitmişti. Polisler balıkçıların yardımıyla yüzüğü parmaktan çıkarıp savcıya uzattılar. Haldun sokuldu. Fenerin sarı ışığında incelerlerken içindeki yazıları gördüler. Silinmek istenmiş bir ismin yanındaki iki isim. Nazan, Haldun. Haldun düşmemek için savcıya tutundu. Savcı hayretle döndü. "Ne var Haldun?" "Hiç." "Fenalaştın galiba." "Ne olursa olsun hiçbir şey belli etmemeliydi." "Midemde hafif bir bulantı. Gidelim. Ceset morga kaldırılsın." Sonra savcı gerekli emirleri verirken Haldun otomobilin yolunu tuttu. Omuzları düşmüş bitmişti. Demek dilenci sandığı. Ne lüzum vardı gizlenmeye? Niçin kendini tanıtmamıştı? Tanıtmak istemediyse neden intihara karar vermişti? Ama hayır, intihar değildi ki. Yüzündeki tırnak izleri ölmemek için direndiğini gösteriyordu. Savcı gelip arabaya girinceye kadar dalmış gitmişti. O kadar ki adamın arabaya girişini bile seçemedi. Karalanmak istenen isme bak. Açıkça okunuyor. Mazhar değil mi? Şöyle bir baktı. Tamam, Mazhar'dı. Araba bozuk yolda sarsıla sarsıla yürüdü. Savcı her şeyi bırakmış, Doktor Haldun'la meşgul olmaya başlamıştı. "Neyin var Allah aşkına? Rengin kül gibi. Ben mi? Senin ya? Bilmem." "Nasıl bilmezsin birader? Cesedi gördüğün andan itibaren sarsıldın. Dalıp dalıp gidiyorsun." Haldun birdenbire taştı. Ellerini yüzüne kapayarak hıçkırmaya başladı. İşin içinde bambaşka şeyler olduğunu anlayan savcı üsteledi. Uzun uzun üsteledi. Haldun önce ne olursa olsun saklamayı denediyse de niçin saklayacaktı? Tahkikat her şeyi meydana çıkarmayacak mıydı? Dilenci de olsa ne çıkardı? Hasretti ona. Başını kaldırdı, yaş yaş baktı. "O benim annem," dedi. Kafasından belirip gittikçe çoğalan bir karanlığa sanki kaydı gitti. Savcı, "Dur şoför," dedi. Bayıldı. Araba durdu. Şoför direksiyondan atlayıp yardıma koştu. Genç doktoru arka koltuğa sırt üstü yatırdılar. Savcı şoförün yanına geçti. Çabuk hastaneye. Araba fırtınalı gecenin koyu karanlığında hızla kayboldu.